Rabbin sözünü sizlerle dinlemek, öğrenmek birlikte çok güzel ama özellikle Rabb'e övgüler sunarken de aynı zamanda güzel bir okumaya baktık aslında. Umudum Rabb'de dediğimizde senin karşında olmak umuduyla diyoruz. O ilahiyi içten anlamak gerekiyor. Çünkü bizim umudumuz dünyanın anladığı umut değil. Dünyanın umudu sanki bir piyango tutacakmış gibi, belki Tanrı beni huzuruna kabul edecekmiş gibi bir umut değil. Bizim umudumuz direkt Tanrı'nın gönderdiği kendi oğlu özünden gelen İsa Mesih'in sözlerine ve vaatlerine dayalıdır. Bu nedenle onun sözü, onun vaatleri kaya gibi sağlamdır. Biz öyle geçici bir umut değil, kalıcı bir umuda dayalı. Bu nedenle Rabbin sözüne şükürler olsun bu anlamda. Bugün sizlerle biraz daha Rabbin vaatleri üzerine aslında bahsedeceğim. Rabbin sözü üzerine bahsetmek istiyorum. Sizlerle en son paylaştığımda yaratılış bölümüne bakıyorduk. Oradan devam edeceğiz. Yaratılış 24'e bakacağız birlikte. Bilmiyorum hatırlıyorsanız İbrahim hizmetkarlarından birini, evini yöneten kişiyi oğlu İshak'a bir eş bulmak için memleketine gönderiyor. Ve bu ayetleri birlikte okuyacağız. Hepsini tamamen okumayacağım. Büyük bir kısmı tahmin ediyorum ki arkada var, bayağı uzun. O ayetlerin çoğuna birlikte bakacağız. Rabbin sözüne baktıktan sonra en sonunda bulunan güzel bir kelime var İbranice'de. Onu birlikte çalışmış olacağız. Hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? Rabbin sözüne, vaatlerine bakarak bunu deneyimleyeceğiz birlikte. Rab bizlere öncülük etsin. Ya Rab, sana şükrediyoruz verdiğin sözlerin için. Seni övüyoruz. Lütfen sen bize öncülük et. Kutsal ruhunla sen sözlerini yüreğimize işle. Öyle ki buradan çıkarken, çıktıktan sonra bu hafta, bu yaşamımızın geri kalanında değişmiş olarak, oğlun İsa Mesih'e daha fazla benzemiş olarak yaşayabilelim. İsa Mesih'in direveyici ismiyle. Amin. 24. bölüm şöyle başlıyor. İbrahim kocamış, iyice yaşlanmıştı. Rab onu her yönden kutsamıştı. İbrahim evindeki en yaşlı, her şeyden sorumlu uşağına elini uyluğumun altına koy dedi. Yerin göğün tanrısı Rabbin adıyla ant içmeni istiyorum. Aralarında yaşadığım Kenanlılardan oğluma kız almayacaksın. Oğlum İshak'a kız almak için benim ülkeme, akrabalarımın yanına gideceksin. İlk defa bu bölüme bakıyorsunuz ya da yaratılışı o kadar fazla okumadıysanız biraz garip gelebilir. Memlekete gideceksin, buradan kız alma, Kenanlılardan alma. Bunu anlamak için aslında en başa bir tık dönmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz ben hep devamlı dönüyorum yaratılış 1, 2, 3'e ama gerekli aslında bu ayetleri iyi anlayabilmemiz için. Yaratılış 1 ve 2'de Tanrı mükemmel bir dünya kuruyor. Bir bahçe veriyor. Aden bölgesinin içinde bir Aden bahçesi var. Ve mükemmel bir planı var. İşini tam bitirmemiş bahçenin içinde. Hâlâ yapılacak işler var. Ve insanoğlunu Adem ve Havva'ya veriyor orada bu görevi. Diyor ki benim yaptığım gibi yapın. Aynısı yapın. Çoğalın, artın, bereket artsın ve bahçenin dışına bir nevi nehir var orada taşıyor. Taşması gerekiyor aslında bu. Bir tepeye kurulmuş bir bahçe gibi düşünebilirsiniz. Fakat insanoğlu o bildiğimiz o ünlü hikaye Tanrı'ya baş kaldırıyor. Tanrı yerine kötü olanın tarafını seçiyor ve onunla eşlik ediyorlar. Onun bilgeliğini kabul ediyorlar ve bu nedenle Tanrı eğer benim krallığımı kabul etmeyecekseniz buyurun kendi krallığınızda bakın nasıl oluyormuş. Bahçenin dışına çıkarıyor ve çıkarmadan önce bir söz veriyor, bir vaatte bulunuyor. Vaati de şu, benim suretimi taşıyan bu insanoğlu düştü, günah işledi, benden ayrılmayı seçti. Fakat ben Tanrı olarak onların bir nevi peşini bırakmayacağım. Öyle biri gelecek ki kadının soyundan yılanın başını ezecek. Ve tekrar o Aden bahçesinde olan o birlik, o ahenk, o esenlik tekrar sağlanacaktı. Ve bakıyoruz mesela kutsal kitabı okuduğumuzda bazen çok da şey gelmiyor, emin gelmiyor durum aslında. Böyle kesin garanti bir şey yokmuş gibi. Yaratılış 3'ten hemen sonra ne oluyor? Küçük bir günah işliyorlar. İkinci adım ne oluyor? Büyük oğul küçük, büyük oğul kardeşini öldürüyor. Günahın aslında o kadar nasıl hızlı yayıldığını bir anda anlıyoruz. Birbirlerini sevmesi gereken kardeş, düşman bile değiller, birbirleri büyük olan küçüğünü öldürüyor. Diyorsun ki bu mu? Hani Tanrı'nın bir sözü vardı, bir vaati vardı. Vaat için bu kişi üzerinden mi yiyecek, bir katil üzerinden mi? Tanrı bir oğul daha veriyor.
10 tane 15 tane bir oğul daha veriyor ve oğul üzerinden ilerliyor. Tam diyorsun ki tamam bak güzel, herkes çok çok iyi gidiyor. Tanrı'nın sözü gerçekleşecek, vaati hayata geçecek. Tekrar düşüyorlar, tufan. Tam diyorsun bak 3 tane oğul var, tam gemiden iniyorlar. Bir anda 3 aslında 2'ye iniyor. Bir tane oğul baş kaldırıyor bir anlamda babasına. Bir tane oğul Şem üzerinden iner. Böyle biliyorsun, bak bakıyorsunuz 10-15 tane kişi üzerinden değil, bir. Tanrı sanki böyle deriz ya pamuk ipliği, aynı o durumda gibi geliyor bize. Ve bunu İbrahim'in yaşamında da gördük. İbrahim'in yaşamına bakıyorsunuz, Tanrı bir şey vaat ediyor, senin bir oğlun olacak. Ben oğlun üzerinden sana vaat ettiğim her şeyi gerçekleştireceğim. Bütün dünyayı, bütün ulusları bereketleyeceğim diyor. Ve İbrahim ve eşi Sara, tamam ama diyerekten kendi başlarının çaresine bakmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki tamam yapamayacağız, en iyisi çocuk olmayacak, geldik yaşlandık bayağı, en iyisi biz kendi yolumuzla çözelim. Allah akıl vermiş bize bir anlamda. Kendi aklımızı kullanalım. Tanrı'ya danışmak yerine kendi planlarını kurguluyorlar. Aslında o kadar da garip bir şey yapmıyorlar o zamanın düzenine göre. Çok da normal bir şey yapıyorlar. Fakat Tanrı'nın işleri bizim işlerimiz değil. Tanrı diyor ki hayır, bu oğul üzerinden, İsmail üzerinden ilerlemeyecek benim planım. İshak üzerinden. Ve geldiğimiz durumda da İshak yaklaşık 30-40 yaşları arasında bayağı büyümüş. Bir eş yok henüz. Neredeler? Kenan diyarındalar. Tanrı'nın vaati Şem üzerinden ilerleyecekti. Sadece İbrahim ailesi orada. Bir eş yok. Ya Kenanlardan eli düzgün bir kız bulsak yetmez mi? Fakat görüyoruz ki İbrahim dersini almış. Tanrı'nın bir sözü var. Şem'in soyundan gelmek zorunda bu vaat. Tamam. Yaşlanmış, ölmek üzere, hala Tanrı'nın sözünü o kadar emin ki, ve bugün bakacağımız ilk konu, Tanrı'nın vaatlerini o kadar içten biliyor ki, hayır, Kenanlılardan olmaz. Oğlum için geri dönmen gerekiyor. Memleketime geri git, oradan birini bul. Kenanlılardan olmaz. Bu bize garip gelebilir. Baktığımızda ya niye bu kadar abartıyorsun ki? Yani evlen, çocuk olacak, devam edecek. Fakat Tanrı'nın sözü böyle. Küçük, bize göre küçük gelen şeyler Tanrı'nın gözünde çok daha büyük ve önemli. Ve diyor ki o bir ant içtiriyor. İçtiği ant da Tanrısı Rabbin adıyla ant içilmesi gereken bir ant. Ve diyor ki geri dön memleketime ve bir eş bul kızıma. Bir sorumluluk var. Yani ilk konumuz buradaki Tanrı'nın vaatlerine bir güven var. Tanrı vaat etti, onun vaadi yerine gelecek. İkinci konu ise Tanrı'nın vaatlerine dayalı bir hareket gerekiyor. Bizler için de öyledir. Tanrı'nın vaatlerini biliriz hepimiz, okuruz. Tanrı seni asla yalnız bırakmayacak der. Dünyanın sonuna kadar sizinleyim der İsa Mesih. Biz bu dünyada yaşarken ya şimdi tamam Tanrı benimle de şunu da mı yapsak, kendimizi garanti alalım ya da şöyle mi yapsak ya da böyle mi yapsak diye bazen kendi çözümlerimizi üretmeye çalışırız. Fakat burada görüyoruz ki İbrahim dersini almış, o eski hatalarından dönmüş, dersini almış. Diyor ki memleketime git. Ve gönderdiği yol da yani tekrar bu pamuk ipliği konusuna döneceğim de gönderdiği yol böyle ya yan mahalleye git bir kız al değil. 750 yaklaşık 750 kilometre yol gitmesi gerekiyor. Bir kişinin gidiyor hayatta kalacak ona bir şey olmuyor. Yaşlı başlı o da genç biri değil. O kadar yolu gidecek, gittiği yolda o kızı bulacak, o kızı ikna edecek, o kızı geri getirecek. De diyerek bayağı bir olması gereken şey var. Fakat İbrahim o vaatlere dayalı harekete geçmeyi kabul ediyor. Ya kız diyor, bu sefer de uşak da bir soru soruyor. Belki aklınızda o İbrahim'in ya çocuk olmuyor, ne yapalım, kendi yolumuzu bulalım diyeceği gibi aslında uşak da bir soru soruyor. Ya kız benimle bu ülkeye gelmek istemezse, o zaman oğlunu geldiğin ülkeye götüreyim mi? Sakın oğlumu oraya götürme. Neden? Yani ikna etmekte daha iyi olmaz mı oğlunu yanında götürse? Sen de gel, birlikte gidelim bak bu damat bu, bir tanışsınlar. Belki aile o zaman gönderir. Fakat İbrahim başka bir vaadini hatırlıyor Tanrı'nın. Tanrı'nın vaadi neydi? Bu toprakları sana vereceğim. Sana ve senin oğluna vereceğim. Bir şeyde vaatte bulunuyor ve o vaade bir nevi iman etmek, onu Tanrı'ya olan güvenlerini göstermek için orada kalmaları gerekiyor. İbrahim de bunun çok farkında. Ve orada kalıyor, gitmiyor. Bir sonraki oğul gidecek ve ondan çok güzel bir ders alacak aslında. Ondan sonra bakacağız ama bu oğulda İbrahim o kadar Tanrı'nın vaadine emin ki kalmasını bir nevi zorunlu kılıyor. Oğlumu götürme. Eğer kız seninle gelmek istemezse içtiğin an seni bağlamaz. Yalnız oğlumu oraya götürme. Bunun üzerine şöyle diyor ayetler. Bunun üzerine uşak elini efendisi İbrahim'in oğlunun altına bu bir nevi eğer ben sözümden dönersem senin soyundakiler beni öldürsün gibi bir şey oluyor bu. Yani o kadar hayatını bir nevi ortaya koyması gerekiyor bu vaati verirken. Sonra efendisinden 10 deva alarak en iyi eşyalarla birlikte yola çıktı. Aram Naharaim'e yani Nahor'un kentine gidiyor. Nahor İbrahim'in kardeşi, abisinin memleketine gidiyor. Yaşadığı kente gitti. Develerini kentin dışındaki kuyunun yanına çöktürdü. Akşam üzereydi. Kadınların su almak için dışarı çıkacakları zamandı. Bir şeyi atlamışım, hemen okuyayım. 7. bölümde, 7. ayette. Göklerin Tanrısı Rab senin önden meleğini gönderecek. Büyük bir vaat. İbrahim diyor ki Tanrı'nın meleği senin önden gidecek. Ve oraya vardığında, ülkeye vardığında bu uşağın yaptığı ilk iş ne? Dua etmek. Bu bana biraz ilginç geliyor aslında. Ya Tanrı'nın meleği önünden gidiyor. Her şey bitmiş kardeşim, gideceksin. Her şey senin zaten. Her şey istediğin gibi olacak. Hayır. Bu da bizim üçüncü dersimiz. Neydi ilki? Vaatlerine güven. Vaatlerine güvendiğin için ona dayalı hareket et. Sonunda da üçüncü olarak da Tanrı'nın vaatlerine uygun bir şekilde dua et. Tanrı'nın vaadi neydi? Bir kişi sağlayacağım. Meleği önden gönderdim, hazırladım bu kişiyi. Senin sadece gidip alman gerekiyor. Fakat uşak da Tanrı'ya güveniyor burada. Tanrı'ya dönüyor, şöyle bir dua ediyor. Diyor ki, Ya Rab, efendim İbrahim'in Tanrısı, yalvarırım bugün beni başarılı kıl diye dua etti. Efendim İbrahim'e iyilik et, işte pınarın başında bekliyorum. Kentin kızları su almaya geliyorlar. Birine lütfen testini indir, biraz su içeyim diyeceğim. O da sen iç, ben de develerine içireyim derse, bileceğim ki o kız kulun İshak için seçtiğin kızdır. Böylece efendime iyilik ettiğini anlayacağım. Çok spesifik bir dua. Yani her şeyi adım adım yazmış. Tanrım şöyle olacak, her şeyi açıklıyorum sana. Ben burada bekleyeceğim. Kız gelecek, ben ona diyeceğim ki bir bardak su ver. O kız da bana sadece suyu vermekle kalmayacak. Ondan sonra gidecek bütün develere su verecek. 10 tane deveyle yola çıkmıştı. Yüzlerce litre su içebilecek develerin hepsini kanı, yani bütün ihtiyaçlarını karşılayacak kadar su içirmesi gerekiyor. Kuyudan su çekecek. Tahmin edebiliyorsunuz ne kadar ağır bir görev aslında üstleniyor. Böyle spesifik bir dua diyor. Tanrı'yı test etmek gibi gelebilir bize bu. Fakat Tanrı'yı test etmek değil, Tanrı'nın isteğine uygun dua ediyor burada. Tanrı'nın isteği neydi? Memleketinden bir kız, bir eş sağlayacaktı. Kendi çıkarı için dua etmiyor. Ya Rab böyle yap, beni yorma değil. Ya Rab senin efendim İbrahim'e hani sadakatli Tanrı, sevgi dolu Tanrı, burada bir kere daha göster ona olan sevgini, ona olan sadakatini. Tanrı kendisi için bir şey istemiyor burada uşak. Bu spesifik duayı ilk gördüğümde benim aklıma yaklaşık kaç yaşındayım? 18-19 yaşlarında İstanbul'da ettiğim bir dua geldi aklıma. Yaz aylarında üniversiteden dönmüştüm. İstanbul'da arkadaşlarımın yanında kalıyordum. Bir grup vardı. Herkes, Türk kardeşler, yabancı kardeşler, Rabbin sözünü paylaşacaktık dışarıda. Ben aralarında en iyi Türkçe bilen Türk olarak bendim. Bu nedenle dediler ki, şöyle yapacağız. Özgür tek başına gitsin. Herkes ikişer ikişer gitsin. Tamam. Tek başıma gönderler. Biz de Topkapı Sarayı'nın oradaydık. Bilirsiniz Topkapı Sarayı'ndan çıktığınızda solda böyle gişeler vardır. Sağ tarafta yemyeşil bir alan vardır. O alanın oradayım. Şimdi ne yapacağım? Nasıl konuşayım? Ne diyeyim? Zaten yani yazın gelmişim. Ben de hiç sevmiyorum böyle sokak ortasında paylaşmayı falan. Ne yapayım? Dua edeyim. Dua edersem en azından kendimi kurtarmış olurum. Derim ki yani bak ben dua mı ettim, gelen olmadı, ne yapayım? Gittim o çayır alanın ortasına, tam ortasına kadar yürüdüm, oturdum. Tanrım dedim, eğer dedim birisi gelip yanıma oturursa, yanlarda böyle oturacak yerler, banklar var gölgede, ben güneşin altındayım. Eğer dedim birisi gelip yanıma oturursa onunla paylaşırım. Gelip oturmazsa paylaşmam, ben dua mı ettim, ben bunu artık bir nevi mesuliyet kabul etmiyorum gibi adım attım. Ama orada yapmak istediğim kaçamak değildi. Gerçekten paylaşmak istiyordum ama kiminle paylaşacağım? Nasıl paylaşacağım o kadar insan arasında? Yarısı Türk bile değil. Yani Türkçe konuşmaya paylaşsam anlayacak mı, anlamayacak mı emin değilim. Oturdum, ettim duamı, bekledim. Yaklaşık 5 dakika sonra, cumartesi bir hafta sonuydu, asker kıyafetinde bir arkadaş, asker arkadaş hafta sonu için çıkmış. Geldi yaklaşık benden 10 metre, sağa baktı, yanımda bank var. Sola baktı, beni gördü. Yürümeye başladı bana doğru. Geldi, dibime çöktü. O kadar yer var, ne işin var senin burada derken, fakat yüreğimde de paylaşmak istiyorum. Kesinlikle bu Rabbin elbette yapacağı bir şey. Geldi, paylaştım. Biliyorsunuz ben Adanalıyım, o da hemşerim sayılır. Osmaniyeli çıktı o arkadaşta. Paylaştım Rabbin sözünü. Müjdeden bahsettim, İsa Mesih'in öğretilerinden bahsettim. Şimdi böyle bir hikayede sonuç nasıl olmalı diye düşünebilirsiniz. Fakat sonuç şuydu, şöyle demişti yanlış hatırlamıyorsam, yanlış olmasın, bir iki kelime farklı olabilir. Fakat hemşerim olduğum için, hemşerim olup Hristiyan olduğun için senden bir nevi nefret ediyorum'a kadar giden bir laftı. Yani nasıl olur da böyle biri Hristiyan olur, İsa Mesih yolunu seçer. Fakat orada ettiğim dua, Ya Rab her şey mükemmel olsun değildi. Orada ettiğim dua, eğer sen birini sağlarsan ben sadık kalacağımdı. Ve Tanrı o kişiyi sağladı ve ben paylaştım. Ve burada da onu görüyoruz aslında. Tanrı'ya dua ederken kendi çıkarım için Ya Rab ben başarılı olayım. Ya Rab her dediğim dinlensin. Ya Rab her dediğim şöyle olsun değil. Bu sefer benim çıkarım olur. Eğer birisi varsa paylaşmamı istediğin ben hazırım. Sadece korkuyorum biraz ama hazırım. Orada bazen de Tanrı'ya böyle dualar da gerekebiliyor. Bilmiyorum durumunuz nedir ama Tanrı'ya yakarışınız eğer yürekten geliyorsa Tanrı, burada gördüğümüz aynı Tanrı, değişmeyen Tanrı size de bu davette bulunuyor. Dua edin, inanmıyorum değil. Eğer yürekten istiyorsanız ve Tanrı o yürek duruşunuzu görüyorsa, onun çıkarı uğrunaysa seve seve cevaplamaya hazırdır. Şöyle oluyor, duasını bitirmeden diyor, İbrahim'in kardeşi Nahor'la karısı Milka'nın oğlu Betuel'in kızı Rebeka omzunda su testisiyle dışarı çıktı. Çok güzel bir genç kızdı, ona erkek eli değmemişti, Pınar'a gitti, testisini doldurup geri döndü. Uşak onu karşılamaya koştu. Lütfen testinden biraz su ver, içeyim dedi. Erkek eli değmemiş, evli değil, fırsat bu fırsat, gidip paylaşıyor. Bir bardak su ver. Rebeka iç efendim diyerek hemen testisini indirdi. İçmesi için ona uzattı. Ona su verdikten sonra develerin içinde su çekeyim dedi. Kanıncaya kadar içsinler. Çabucak suyu hayvanların teknesine boşalttı. Yine su çekmek için kuyuya koştu. Adamın bütün develer için su çekti. Ve gördüğümüz gibi dua ettiği gibi bir kadın, bir eş geliyor. Yani bir kız henüz evlenmemiş, dua ettiği şeyin aynısı oluyor. Fakat ne oluyor? Çok ilginç bir şey oluyor. Adam Rabbin yolunu açıp açmadığını anlamak için sessizce genç kızı süzüyordu. Ya dua ettin biraz önce? Dua ettiğin şeyin aynısı oldu. Daha neyi bekliyorsun? Direkt orada de tamam boş ver suyu. Dua ettim. Tanrı duama cevap verdi de. Hayır. Burada başka bir şey görüyoruz. Tanrı'ya dua ediyor fakat bir de onu teyit ediyor. Gerçekten yapacak mı? Gerçekten o dediği sözlerin aynısını yapacak mı? O karaktere sahip mi? Yoksa öylesine mi dedi? Gerçekten bu kişi o mu? Ve görüyoruz ki bu kişi evet o. Söylediklerine değil, aksiyonuna bakıyor. Gönderilen kişi. Bekliyor, önemli bir görev. Fakat Tanrı'ya ettiği duaya da sadık kalıyor, bekliyor. Her şey bittikten sonra birinci sınava geçti. Ama bir sınav daha var. Bilmiyorum orayı hatırlıyor musunuz? Neydi ilk sınav? İlk sınav tamam bu duayı etti. Dediğin hepsi oldu. İkinci sınav, asıl sınav bu kız kimlerin kızı? Kenanlardan değildir diyor umuyor. Ve soru soruyor. Şöyle diyor. Develer su içtikten sonra adam bir beka ağırlığında altın bir burun halkasıyla 10 şekel ağırlığında 2 altın bilezik çıkardı. Lütfen söyle kimin kızısın sen? Diye sordu. Babanın evinde geceyi geçirebileceğimiz bir yer var mı? Kız Milka ile Nahor'un oğlu Betuel'in kızıyım diye karşılık verdi. Bizde saman ve yem bol. Geceyi geçireceğimiz yer de var. ve sonunda duası cevaplandı tamamen. Hem karakteristik özelliklere sahip, alçak gönüllü, paylaşmaya hazır, aynı zamanda memleketinden, ailesinden bir parçası. Adam eğilip Rabbe tapındı. Efendim İbrahim'in tanrısı Rabbe övgüler olsun dedi. Sevgisini, sadakatini Efendim'den esirgemedi. Efendimin akrabalarının evine giden yolu bana gösterdi. Burada şey diyebilirdi belki, ne kadar güzel dua ettim hemen Rab cevapladı. Bizim kilisemizde bile bazen yapıyoruz. Bak bu kişi dua etti, bu kişi ellerini koydu. Hemen bak onun duası cevaplandı, ona gidip hemen. O bizim için dua etsin. Fakat burada görüyoruz ki uşak doğru yere o övgüyü veriyor. Rab sağladı. Duayı eden benim, yüreğime bunu koyan da Rab. Ve Rab o duama cevap verdi. Dualarımıza cevap veren kişiye odaklanmamız. Sözleri söyleyen değil, sözleri yazan değil, sözlere cevap veren, onlara anlam veren Rabbin kendisidir. Bu nedenle dördüncü son adımımızda Tanrı'nın vaatleri yerine gelince ona hak ettiği övgüyü vermek. Bunu İsrailler çok ciddiye alıyordu. Birçok yerde eğer Tanrı'ya dua ettiler, yakardılar ve Tanrı onları kurtardıysa ya da Tanrı kendisi onlara gösterirse hemen oraya bir taş bir şeyler koyuyorlardı. Hatırlayacağız. Unutmayacağız. Çünkü zor günler gelecek. Tanrı'nın merhametini ve sevgisini belki sorgulayacağız. Ama buna bakarak diyeceğiz ki hayır. Tanrı sadık. Tanrı sevgi doludur. Tanrı merhametlidir. Hatırlayacağız onun karakterini. Burada da aslında son bölüme geçiyorum. Burada 4 defa tekrarlanan bir kelime var. İbranice'de 4 defa tekrarlanıyor. Türkçesine baktığımızda biraz farklı kelimeler kullanılıyor. Hemen hemen her dile çevrildiğinde biraz tam anlamını aktarmakta zorlanıyoruz. Buradaki bahsettiğim kelime, 4 defa kullanılan kelime ve eski anlaşmada Tanrı'nın karakterini yansıtan kelime hesed. Belki Arapça ve İbranice'yi bilsem belki yok. Hesed olması gerekiyor ama hesed diyelim. Hesed kelimesi 4 defa tekrarlanıyor. Ve yaratılış bölümünden başlayarak sonuna kadar, eski anlaşma sonuna kadar devamlı bu kelime tekrarlanıyor. Biz Hristiyanlar için eğer yeniyseniz, ilk defa geliyorsanız kiliseye şunu anlamanızı istiyorum. Biz Hristiyanlar için ibadet önemlidir. Rabbi sözünü dinlemek önemlidir. Onun sözlerine uymak önemlidir. Fakat bizim için en önemlisi onu tanımaktır. Onu eğer gerçekten tanırsak, yürekten tanırsak, onunla bir bağımız varsa, asıl işte bizim için en önemli olan bir Tanrı da devamlı diyor, tanı beni. Tanrı da tanımamızı istiyor onu. Eğer onu tanırsak, onun yollarında yürüyebiliriz ve burada Tanrı'yı tanımanız için bir kelime, hesed. Hesed kelimesi, özgür çevirisi bu. Direkt şey olarak algılamayın. Ben bunu nasıl aktarırım diye düşünürken size, bu kelime geldi, bu sözler geldi. Tanrı'nın halkıyla olan anlaşmasının sadık sevgisinden dolayı devamlı gösterdiği bağlılığı temsil ediyor. Sadık, sonsuz sevgi. En net aktarabileceğim özgür çevirisi budur. Sadık, sonsuz sevgi. Tanrı yaptığı her şeyi yaratılıştan başlayarak bugüne kadar neden yapıyor? Tanrı sadık, Tanrı sevgi dolu bir karaktere sahip. Yaptığı her şey, bütün planlar, bütün her şey o sevgi dolu karakterinden ve sadakatinden geliyor. Bunu nerede görüyoruz? Yaratılış 32.10. İleride bakacağız. Yakup, buradaki Lavan, Rebecca'nın abisiyle yaşadığı durumu sonra göreceğiz. Oradan dönerken bayağı bir problem çıkarmış. Hem kendisi için hem ailesi için. Abisini kandırıyor, babasını kandırıyor. Kandırıyor da kandırıyor herkesi. Dönüyor memleketine. Memleketine doğru girerken Tanrı'nın iyiliğini, Tanrı'nın sevgisini, Tanrı'nın merhametini aslında ne kadar hak etmediğini anlıyor. Ve şöyle diyor 32.10. Bana gösterdiğin bunca iyiliğe, bu iyilik kelimesi hesed. Yani Tanrı'nın sadık sonsuz sevgisi. Güvene layık değilim. Şeria ırmağını geçtiğimde değneğimden başka bir şeyim yoktu. Şimdi iki orduyla dönüyorum. Tanrı verdiği söze cömertçe, sadık, sevgisiyle bağlı kalıyor. Mısır'dan çıkış 34.6'da da şöyle diyor Tanrı, kendini tanımlıyor Tanrı. Halkını tanımasını istiyor. Diyor ki, ben acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin, hesed. Sevgisi engin ve sadık Tanrı'yım. Tanrı'yı tanımak istiyorsak bu karakteristik özellikler var bize verilen. Fakat bu hesed kelimesi hem Tanrı için kullanılıyor, hem de insanlık için kullanılıyor. Tanrı diyor ki benim karakterim bu. Hesed. Tanrı sadık sonsuz sevgisi Tanrı'nın. Fakat diyor sizin de diyor hesediniz var. Hoşea 6:4'te şöyle diyor. Ey Efraim ne yapayım sana? Ey Yahuda sana ne yapayım? Sevginiz hesed, sevginiz sabah sisine benziyor. Erkenden uçup giden çiğ gibi. Ben size sadığım, ben size sevgi doluyum. Siz ise, özellikle şu an hakimler bölümünü okuyorum oğullarımla, çocuklarımla birlikte. Bakıyorum, ben size sadığım, siz 7 yıl, 10 yıl. Ondan sonra tekrar. Ben size sadığım, 7 yıl, 10 yıl. Ben size sadığım. Neden? Sevgisinden dolayı. Sadık Tanrı devamlı aynı. Fakat bizler, insanlık olarak binlerce yıldır devamlı onun sevgisine hak ettiği şekilde karşılık veremiyoruz. Fakat bu hesedin çok güzel bir anlatımı daha var. O da Yunus peygamberde. O Yunus peygamberin o hikayesini de biliyorsunuz. Nineve'ye gitmesi gerekiyor. Oraya gitmek yerine ne yapıyor? Tarşiş'e gitmeye karar veriyor. İspanya'ya doğru kaçmak istiyor. Tanrı onu bir şekilde geri getiriyor. Ve dördüncü bölüme baktığımızda Yunus 4'ü kesinlikle okuyun. Şöyle diyor. Bir yakarışı var. Ah ya Rab, ben daha ülkemdeyken böyle olacağını söylemedim mi? Bu yüzden Tarş'a kaçmaya kalkmıştım. Biliyordum. Sen lütfeden, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin, cezalandırmaktan vazgeçen bir tanrısın. Ya Rab, lütfen şimdi canımı al. Bildiğiniz üzere Yunus paylaşmak istemiyor. Tövbe etmelerini istemiyor çünkü onlar düşman. Düşmanım diyor tövbe etmesin. Biliyorum çünkü diyor Tanrı sevecendir. Onları kurtarmaya hazırdır. Ve burada Tanrı'yı tanımlarken böyle tanımlıyor Yunus. Bunu anlamanızı istiyorum vaazı bitirirken. Tanrı'nın sadakati ve sevgisi bizi ölene dek kovalayacak bir anlamda. Çünkü Tanrı sadık, karakteri bunu gerektiriyor. Senin iyi olduğun için değil, senin mükemmel olduğun için değil, senin yan komşundan daha iyi ya da önündeki kişiden daha iyi olduğun için değil. Tanrı insanları severken dış karakterine bizim gibi bakmıyor. Tanrı, bana bu iyi davrandı, ben bunu seveyim diye davranmıyor. Tanrı sadıktır çünkü sadıktır. Kendisi, karakteri budur, başka bir şey yapamaz. Çünkü sevgisinden dolayı sadık, halkına doğru yaklaşımı devamlı sevgi dolu sadakat ve merhamettir Tanrı'nın. Eski antlaşmada biz bunu görüyoruz. Fakat bir örneğim var yeni antlaşmadan size. Eski antlaşmada baktığımızda kuyu başında devamlı bir karı koca ilişkileri çok oluyor. İshak'la başladı, elbette bunu görüyoruz. Sonra Yakup'la bu yine devam ediyor. Musa'yla devam ediyor bu. Bunun en net örneği var, çok net örneği var yeni antlaşmada. Tahmin edebiliyorsunuzdur belki Yuhanna bölümünün 4. kısmında. 4. bölümde İsa Mesih yine bir kuyu başına gidiyor. Kuyu başında bekliyor. Gittiği saat uşağın gittiği saat değil, akşam üzeri değil. Tam günün tepede, güneşin tepede olduğu vakit. Hiç kimse normalde gitmez oraya o saatte. Çünkü güneş tepede yanacak. Enerji tükenecek. Ya sabah erken ya geç saatte gidersin. Fakat İsa Mesih öğlen vaktinde orada ve biri geliyor. Bir kadın. Uşak gördüğünde ne demişti Rebeka için? Güzel. Tertemiz. Erkek eli değmemiş. Yani tam evlenmeye hazır. İshak'ı hak eden biri. Tam layık olan biri. Karakteristik özellikleri var mı? Alçak gönüllü. Paylaşmaya hazır. Var. Çok güzel. Fakat Yuhanna 4'te farklı bir karakter görüyoruz. Gördüğümüz karakter bir kadın. 5 defa evlenmiş, boşanmış. Şu an yaşadığı kişi kendi eşi değil. Dünyanın gözüyle kirli. Dünyanın gözüyle Tanrı'nın sözlerine baş kaldırmış bir insan. Ve o zamanki sadece dünya değil, dini liderlerin gözünde taşlanmayı hak ediyor. Öldürülmeyi hak ediyor. Hak ettiği tam da bu. İyi bir şey hak etmiyor, iyi bir koca hiç hak etmiyor. İyi bir koca neden evlensin böyle biriyle? Bile deriz kendi şu an bile. Fakat İsa Mesih karşılıyor. Ve İsa Mesih orada bir nevi kilisenin örneğini veriyor bize. Kiliseye gelen insanlar bazen şöyle algılarız. Mükemmel, iyi, sadık, belki Rebeka gibi, alçak gönüllü. Fakat Tanrı bizi öyle görmüyor. Gerçek durumumuz ortada. Bizler Tanrı'ya başlangıçtan beri baş kaldırmış insanlarız. Onun sözüne sadık değiliz. Sadık olma gibi bir niyetimiz yok. Ve devamlı içten arzuladığımız kendi yollarımızda yürümek, kendi egemenliğimizi kurmak, kendi çözümlerimizi üretmek. Onun egemenliğine baş kaldı, onun bir nevi onun egemenliğine baş kaldırıyoruz. Fakat Tanrı herkesten kaçmaya çalıştığımız o öğlen vaktinde, bilmiyorum o öğlen vakti, yani öğlen vakti şunu temsil ediyor, gölgelerin olmadığı, her şeyin net bir şekilde görüldüğü. Belki iman ettiğiniz gün öyle bir gün olmuş olabilir. Benim için öyleydi. İman ettiğim gün o kadar net ki kendimi Tanrı'nın huzurunda olduğum gibi gördüm. Tanrı'yı aslında o kadar seven bir insan değil, sadece Tanrı'yı kullanarak kendimi iyi hisseden, yan komşum kötü birini bulup onu aşağılayarak ben onun kadar kötü değilim diyerek geçinmeye çalışan aslında dindar bir insandım. Fakat Tanrı o güneşin tam tepede olduğu vakitte bir anlamda tabiri caizse bütün gölgeleri ortadan kaldırdı ve Tanrı'nın gözünde kendi eksikliğimi ve düşmüşlüğümü gördüm. Ve burada kadın da aynısını yapıyor. O ayeti okursanız. Kadın da İsa'nın karşısında sen her şeyi biliyorsun. Ve İsa Mesih orada öyle birine suyu vermek istiyor. Dinlilerlere değil, her şeyi çözmüş insanlara değil, her şeyi ezberlemiş, içini dışını bilen insanlara değil. İhtiyacı olan. Başlangıçta öyle değildi kadın. Başlangıçta teoloji konuşmaya kalkıyordu İsa Mesih'le. Yok siz öyle inanıyorsunuz, biz öyle inanıyoruz. Onu geç. Dini geç. Kuralları geç. Tanıyor musun? Ya bir Mesih gelecekmiş. Tanıyor musun? Tanrı'yı tanıyor musun? Her şey, bütün fark burada. Tanrı'yı tanıyor musun? Tanımıyor musun? Tanımıyorsan hangi dinde olduğun önemli değil. Tanıyorsan İsa Mesih'in talebesisindir. Tanrı'yı tanımak sadece ve sadece İsa Mesih'le mümkündür. Kardeşler. Ve bizler eğer İsa Mesih talebesi olmak istiyorsak, onun yönünde yürümek istiyorsak, bizleri değiştirmeye, bizleri o kadınla yaptığı gibi, bize ilk başta düşmüşlüğümüzü gösterip, ondan sonra bizi kaldıran, bize övgü sözleri söyleyen, bizi yönlendiren, bizi kurtaran bir Tanrımız var. Sizlerle kısa bir şey yapmak istiyorum kapatırken. Mezmur 136, bilmiyorum o ayetleri biliyor musunuz? Eşim paylaştı bunu iki hafta önce. Hesed kelimesi her ayette var. Hatta bir ayette iki defa var. Hesed kelimesi sizinle bir pratik yapmak istiyorum. Ben ilk bölümü okuyacağım. Sizin sadece söylemeniz gereken bir cümle var. Cümle de şu, sevgisi hesed, sonsuzdur, sadıktır, merhametlidir. Hazır mısınız? Ben ilk bölümü okuyacağım, siz ikinci bölümü. Sadece aynı şeyi tekrar edeceksiniz. Şükredin Rabbe, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur. Şükredin Tanrılar Tanrısına, sevgisi sonsuzdur. Eski anlaşmada Yahudiler, İsrailler devamlı yapardı bunu. Rabbi sözünü devamlı hatırlatmak için. Başından sonuna devam edeceğiz. Buyurun. Şükredin Rabler Rabbine. Büyük harikalar yapan tek varlığa. Gökleri bilgece yaratana. Yeri sular üzerine yayana. Büyük ışıklar yaratana. Gündüze egemen olsun diye güneşi, gece egemen olsun diye ayı ve yıldızları yaratana, güçlü eli kudretli koluyla İsrail'i Mısır'dan çıkarana. Hatırlıyor musunuz? Bakın, hatırlıyorlar. Kendilerini hatırlatmak bizim için yaptığımız bir şey bu. Devam ediyoruz. Kamış denizini ikiye bölene. İsrail'i ortasından geçirene, Firavun'la ordusunu Kamış Denizi'ne dökene, kendi halkını çölde yürütene, düşkün günlerimizde bizi anımsayana, düşmanlarımızdan bizi kurtarana, bütün canlılara yiyecek verene, son olarak şükredin göklerin Tanrısına.